Değerli Erkam Radyo dinleyicileri, bir Düşünce Günlüğü programıyla tekrar karşınızdayız. Ben Deniz Alican. Her zaman olduğu gibi stüdyo konuğumuz Profesör Doktor Ergün Yıldırım hocamızla birlikteyiz. Değerli dostlar, bugün iki ismi konuşacağız. Aslında ikisi de lider isim ama birisi herhalde sözde kaldı biraz liderliği.
Tabii, evet.
Bunlardan birisi Yahya Sinvar. İşte geçtiğimiz hafta şehit oldu biliyorsunuz, şehadete yürüdü. Filistinli kahraman, savaşçı, mücahit, siyasetçi, komutan, yani Hamas'ın lideriydi. Siyonizme karşı bize de gösterdiler ne yazık ki o son anlarını. Belki de iyi oldu, bir kahramanın son anlarına şahitlik ettik, şehadete ulaşmasına şahitlik ettik. Yahya Sinvar'ı konuşacağız, ardından da FETÖ elebaşısı, lideri, sözde lideri Fethullah Gülen de öldü. Bir taraftan da Fethullah Gülen'i konuşacağız. Evet. Vatanı için, milleti için davasına sadık bir aktör Yahya Sinvar. Bir taraftan da işte 15 Temmuz'un aktörü Fethullah Gülen. Bugün bu iki ismi konuşacağız. Hocam, Yahya Sinvar'la başlayalım. Evet. Gerçekten siz şöyle bir yazı da yazdınız, filozof Simmel'den atıfla, kurban olmaya itirazın lideri, yani itirazın lideri dediniz. Nasıl okudunuz hocam siz? Bir de yayına girmeden de konuştuk, gerek Hamas'ta, El Fetih'te, Yasir Arafat'ın dışında neredeyse hasta yatağında ya da yaşlılık sebeplerine bağlı olarak ölen kimse yok. Bir tek Yasir Arafat eceliyle öldü. Ama ondan sonraki liderlere baktığımız zaman hep Filistin hareketini hangi partiden olursa olsun, hangi taraftan olursa olsun liderlerin bir şekilde şehit edildiğini, İsrailler tarafından öldürüldüğünü, Mossad tarafından öldürüldüğünü gördük. İşte İsmail Haniye en son İran'da, Tahran'da böyle şehit edildi. Onun yerine Yahya Sinvar seçilmişti. O da şehit edildi. Hizbullah lideri de Nasrallah da şehit edildi. Dolayısıyla bu tavır, bu davaya bağlılık nasıl okuyorsunuz hocam bunu?
Hakikaten Hamas'ın ortaya koyduğu mücadele Orta Doğu'yu anlama açısından çok önemli bir mesele, çok önemli bir olgu. Hamas orada var olma mücadelesini sürdürüyor. Filistin halkının varlığı orada öne çıkıyor. Kudüs'ün varlığı öne çıkıyor. Müslümanların varlığı öne çıkıyor. Bir vatanın varlığı öne çıkıyor bu mücadelede. Ve Yahya Sinvar'ın hayat hikayesine baktığımız zaman bu mücadeledeki anlamı, değeri, yeri de anlıyoruz. Kendisi zaten bir mülteci kampında doğuyor. Bütün bir Gazze olsun, Batı Şeria olsun, Filistin işgal altında ve açık cezaevi olarak programlanmış. İsrail burada her çeşit zulmü yapıyor zaten. Mülteci kampında doğmuş, yokluklar içine doğmuş. Birçok şey yok. Ondan sonra sürekli baskılar var, sürekli müdahaleler var, işgaller var. Bunun içinde büyümüş. Ve Yahya Sinvar bunun çok farkında birisi, bunun bilincinde birisi. Vasiyetnamesinde de diyor, ben burada doğdum diyor. Ondan sonra kendisi 22 sene ya, okuyor tabii.
Evet.
Ciddi bir eğitimle ilgileniyor. Entelektüel yönü olan bir şahsiyet.
Hapiste İbranice bile öğrenmiş.
Evet, yani 22 senede hapis yatıyor. Bakın, hayat öyküsü o kadar enteresan ki, mülteci kampı, ondan sonra işgaller, ondan sonra hapishaneler, işkencehaneler. İsrail'in Orta Doğu'da kurduğu düzen bu. Siyonizmin kurduğu düzen bu. Amerika Birleşik Devletleri'nin mesela Irak'ın işgaliyle birliği yaptığı ilk şey buydu. Büyük bir işkencehane, hapishane yapmak. Ve bu hapishanede isyancılar yetişti. Yahya Sinvar da olumlu anlamda diyorum, bir ahlak isyanıydı.
Evet.
O anlamda bir isyancıydı, bir mücahitti. Ama ülkesi için, onuru için isyan ediyordu. İfadelerinde de var. Simmel'in dediğine çok benziyor. ilginç yani. Daha önce Simmel'in bu görüşünü biliyordum. Yahya Sinvar'ın ağzında da bunu duymak çok daha ilginç oldu. Ben diyor şartlarının kurbanı olmayı kabul etmeyeceğim diyor. Çok önemli bir şey. Siyonizm sana şartlar üretiyor. Sen diyor mültecisin. Sen yokluklar içindesin.
Şu sınırlar sen içinde güçsüzsün. Yaşayacaksın diyor.
Bu sınırlar içinde yaşayacaksın. Sen ötekisin. Sen güçsüzsün. Bunu sürekli sana hissettiriyor. Sen kurbansın. Ama o hayır, ben kurban değilim diye buna itiraz ediyor. Bütün eylemleri aslında bir itirazı anlatıyor. Mücadelesi, hapse girmeyi göze alması, sonra Hamas içinde mücadelesi sürdürmesi, 7 Ekim
Aksa
tufanıyla birlikte bu meclede aktif olması.
Hatta onun fikir
olması.
Babası olduğu söyleniyor.
Evet, fikir babası, entelektüel yönü olan birisi, mücadele yönü olan birisi. 22 sene hapishanede kalarak
ya.
Dönüşmemesi ve ondan sonra bu mücadele diri ruhunu sürdürmesi kolay bir insan değil. Kolay bir şey değil. Sıradan bir insana yapacağı bir şey değil hakikaten. Yahya Sinvar o açıdan Orta Doğu'yu anlatan bir itirazı temsil ediyor aslında. Orta Doğu'daki vahşetlere, işkencehanelere, tahakkümlere, işgallere karşı itirazı anlatan bir sembol. Bu nedenle de gençlerin idolü olacak. Bu nedenle de insanları çok etkiledi. İsmail Haniye'den daha etkili oldu. İsmail Haniye ceketiyle olan, kravatıyla gezen, diplomatik ilişkileri sürdüren bir şahsiyet olarak karşımızda duruyordu. Ama Yahya Sinvar öyle olmadı.
Evet.
O bizzat mücadelenin, pratik mücadelenin içindeydi ve yine orada yaşamını sürdürmeye karar verdi. Ve orada da hayatı son buldu. Ve hep zaten söylediği önemli bir ifade var değil mi?
Hocam diyor ki evet buyurun. Ölümden korkuyorum diyor. Yatağımda yaşlı develer gibi ölmekten, kalp krizinden veya trafik kazasında ölmekten korkuyorum. Allah yolunda dinim, vatanım ve mukaddesatım için ölmekten korkmuyorum diyor.
Evet.
Yani ölümü de böyle yatakta eceliyle olsun istemiyor yani.
Ölümü
herhalde
de öldürdü.
O hayaline de kavuştu.
Yani Allah ölümü de öldürtmüş onun hissiyatında.
Evet.
Hani Necip Fazıl diyor ölümü de öldüren Rabbe secdeler olsun diyor. Yani onu aşmış ama şeyi mukayesesi nasıl değil mi? Halid bin Velid'i akla getiriyor.
Evet.
Bütün her tarafım diyor kılıç yarası diyor.
Ya.
Ben diyor bu hasta halimle yatakta ölüyorum diyor.
Ya.
Buna bir şey yapıyor yani. İsyan ediyor.
Hayıflanıyor.
Hayıflanıyor yani. Halid bin Velid gibi bir insan. Ama hakikaten Yahya Sinvar Halid bin Velid'in çağımızdaki temsilcileri. Allah rahmet etsin.
Amin.
Büyük insanlar ve bu büyük bir mücadeleyle zor bir şartlar içinde onuruyla şehadete giden bir insan. Kurban olmayı kabullenmedi. Onlara uysal bir varlık olmayı onlara tattırmadı. Tam tersine direnen, mücadele eden, buna hayır diyen, dur diyen Siyonizme bu açıdan Orta Doğu'yu düşünmemiz gerekiyor.
Evet.
Orta Doğu'da bizim Gazze'deki soykırımların olmaması için, bunların durması için bizim yeni bir ufka yönelmemiz lazım.
Hocam burada hem işte Haniye'de hem önceki liderlerde en son Yahya Sinvar'da gördüğümüz bir şey var. Bu hareket böyle doğrudan bir kadro hareketi ya da lider hareketi değil. Tüm millete, tüm o Filistin halkına özellikle işte hem Batı Şeria'da hem Gazze'de yaşayanlar. Biraz Batı Şeria'da dış dünyayla, batıyla entegre işte Mahmud Abbas yönetimi olduğu için sanki ona o bölgede yaşayanlar da öyle zannediliyor ama aynı zulmü
evet.
Batı Şeria'da da yapıyorlar.
Tabii
yani
yapıyorlar.
Biz Filistin halkı diyelim hem Batı
kesinlikle.
Şeria'da hem Gazze'de olanlar.
Gazze'de.
Sanki bu hareket hepsinin ruhuna sinmiş.
Evet.
İşte böyle çocuktan en yaşlısına kadar.
Kadınlar,
erkekler
hepsi.
Hani o ölümler işte küçücük çocukları ölüyor kucaklarına alıyorlar o kefenlerde sarılı bir teslimiyet var.
Evet.
Bir şey
Ashab-ı
söyledi.
Ashab-ı Uhd'u diyoruz
evet,
ya.
Evet, Nevzat Tarhan Hoca'dan galiba dinledim. Diyor ki yani hiç bir şey yok orada diyor. Bir intihar olayı yok diyor. Hani bu
evet.
Kaosun içerisinde, bu yokluğun içerisinde bir böyle Allah'a
evet.
sığınmışlığın en güzel örneğini görüyoruz. Bu da ilginç değil mi hocam? Hani bir lider hareketi değil bu yani. Biri gidiyor, birini şehit ediyorlar, başka biri geliyor.
Evet.
Bir tarafta işte o Kassam Tugayları var.
Evet.
Bu da ilginç yani. Bu bir dava herhalde ancak böyle bu devam kadar, eder, bitirilemez.
Evet, bir halk tarafından bu kadar benimsenmiş, bu kadar içselleştirilmiş, çok az rastlanabilen bir şey hakikaten. Çok büyük bir örneklik bu açıdan. Ve bu mücadele de bu halkın ruhuyla yakından ilişkili. Bu kadar yıl devam etmesi, dünyanın en büyük gücüne karşı pes etmemesi, bir senedir İsrail'e karşı mücadele devam ediyor. Bütün şartlara rağmen çocukları katlettiler, hastaneleri yakıp yıktılar.
Açlık, susuzluk.
Yani açlığa, susuzluğa mahkum etmeye çalışıyorlar. Ve bütün dünyanın güçlerini yanında tutuyorlar, büyük güçlerini. Birleşmiş Milletler'in kanunlarını hiçe sayıyorlar. Ama o bir
kimsenin
avuç insan...
Kimsenin onlara yardım etmesine de izin vermiyorlar.
İzin vermiyorlar. Buna rağmen o insanlar direniyor. Yani bu hakikaten normal bir aklın alabileceği bir şey değil. Olağanüstü bir şey bu.
Yani bu modern zamanlarda davanın ete kemiğe bürünmüş şekli adamlar.
Bürünmüş şekli. Bir de ayrıca dünyayı da uyandırdılar. Dünya İsrail'in ve Siyonizmin berbat olan yüzünü gördü. Yani kitleler birçok yerde, mecliste tartıştılar, itirazlarda bulundular, sokaklarda, caddelerde mitingler yaptılar. Avrupa'da, Amerika'da, Uzak Asya'da, İslam dünyasında. Dolayısıyla
evet,
dünyanın her yerinde vicdanlı olan insanlar Siyonizmin ne olduğunu,
evet,
bu hareketin vasıtasıyla görmüş oldu, hissetmiş oldu.
Evet, bu
dünyaya duyurdular yani,
evet,
bu
bir
zulmü.
Yazar kadın vardı ya hocam, Ayçin Kantoğlu.
Hani evet.
O bir cümle kazandırdı bizim zihnimize. Diyordu işte, Gazze dışında her yer aslında işgal altındaymış. Biz
evet,
bunu anladık diyordu yani.
Evet.
Biz dünyanın ya, geri kalanı aslında işgal edilmiş. Yani kimse sesini çıkaramadı, itiraz edemedi. Devletler bazında, yönetim
bazında öyle.
Yönetim
Orta Doğu'da özellikle.
Tüm dünyada kimse ses çıkaramadı.
Çıkaramadı.
Yani aslında bizim işgal edilmişiz bu manada.
Ya
yani.
Bu işte bir Katar, Türkiye, İran, ondan sonra
İspanya.
İspanya tabii, İrlanda.
Evet.
Bunlar sesini çıkardı. Bunlar tepkilerini ortaya koyuyorlar. Ülke olarak, devlet olarak. Onun dışında sesini çıkaran yok.
Evet.
Maalesef Orta Doğu halkları ve aydınları, önde gelenleri bu konuda tabii Siyonizmin çok yönlü olan çalışmalarıyla, propagandalarıyla, ticari faaliyetleriyle, entelektüel hareketleriyle kuşatılmış durumda. Birbiriyle çatıştırılıyor zaten sürekli. İsrail şiddetle, çatışmayla, savaşla kurulmuş bir devlet. Vahşet dönemi onu aşamamış. Bir barışla kurulmamış ki İsrail devleti yani. Dolayısıyla bu çatışma devam eder. Gazze düşse bile İsrail durmayacak. Bakın, İsrail devam edecek. Lübnan'ı da bombaladı, Suriye'yi de bombalamaya devam edecek, İran'ı da bombalayacak, diğer yerleri de. Çünkü İsrail varlığını savaşa borçlu. Savaşmadığı zaman, yerinde durduğu zaman kabuğuna çekilir ve ölür. Savaş ve kanla beslenen bir rejim İsrail. O nedenle Müslüman dünyası behemahal kendi arasında çatışmasızlık diye 20 yıllık bir anlaşma yapmalı. Birbirimizle çatışmayacağız.
Evet.
Ve Siyonizme karşı ortak bir tutum içinde yer alacağız. Yani gidelim İsrail'e savaşım anlamında değil. Belli konularda mesafe koyacaklar. İnanın bunu yaparlarsa var ya, İsrail 10 sene dayanamaz burada. Fazla bir şey yapmaya gerek yok. Bu yani sadece.
Yani o ruh halinden, o çatışmacı, savaşçı ruh, evet, halinden, durumundan çıkarmak İsrail'i.
Evet, kesinlikle. Ayakta kalamayacak yani o zaman. Kendi kabuğunda, kendi kendini yiyip bitirecek. Yani Yahya Sinvar inşallah böyle bir başlangıca vesile olur.
İnşallah.
Ruhuyla, kanıyla, mücadelesiyle, onuruyla, kurban olmaya itiraz etmesiyle. Biz Orta Doğu'da kurban insanlar olmaya itiraz etmeliyiz.
Evet.
Yahya Sinvar bize bunu bıraktı yani.
Doğru.
Aslında biraz
olarak. Doğru hocam. Doğru.
Kendi şartlarımızda.
Evet. Allah rahmet eylesin tekrar.
Amin.
Yahya Sinvar'a.
Amin.
Hocam şimdi kısa bir ara verelim. Değerli dostlar, düşünce günlüğüne kısa bir ara veriyoruz. Ardından devam edeceğiz.
Buluşma noktamız Erkan Radyo.
Değerli dostlar, tekrar merhaba. Düşünce günlüğü programımız devam ediyor. Ben Deniz Alican. Her zaman olduğu gibi stüdyo konuğumuz Profesör Doktor Ergün Yıldırım hocamızla birlikteyiz. Bugün iki kişiyi konuşuyoruz. Birini rahmetle andık. Yahya Sinvar, Hamas'ın siyasi kanadının lideriydi. Şehit edildi biliyorsunuz Siyonist Yahudiler tarafından. Yine iki gün önce ölüm haberini aldığımız paralel yapı FETÖ'nün sözde lideri Fethullah Gülen. Yani iki aktörü.
Evet.
Birisi rahmeti rahmana kavuştu.
Aktörü.
Birisi Filistin davasının
evet.
Aktörü, lideri ve şehadete ulaştı. Evet. Birisi de yani şer güçlerin, paralel yapının, PYD'nin evet. En son 15 Temmuz'daki şehitlerin müsebbibi Fethullah Gülen. Hocam ben şu soruyla başlamak istiyorum. Bu paralel yapı, FETÖ yapısı nasıl doğmuştu?
Evet.
Ya bu tamamen dini saiklerle, dini bir hareketle mi doğdu? Yoksa bir takım Türkiye'deki yanlış Kemalist uygulamaların, aşırı kaba sekülerizmin
evet.
ortaya çıkarttığı bir hareket miydi? Çünkü biraz başlangıcına dönmek gerektiğini düşünüyorum ben bu yapıyla alakalı. Çünkü ona
doğru.
göre evet. bir takım tespitler de yapıyoruz. Daha evet. önceden de çok sizle konuştuk evet. Kırkambar'da da düşünce günlüğünde de.
Evet.
Bu yapının evet bir işte sözde lideri öldü ama başlangıca dönersek bir değerlendirme yapmak isterseniz neler söylemek istersiniz evet. hocam?
Şimdi bunun tabii iki boyutu var. Bir tanesi uluslararası ilişkiler boyutu. İşte anti-komünizm hareketinin bir parçası olarak İzmir'de komünizmle mücadele derneklerini işte Erzurum'da buna üye oluyor ve burada çalışmalara başlıyor. Böyle bir irtibat var ama o dönemde anti-komünizm çalışmaları içinde sağ kesimde çok kişi var. Bir de Türkiye'nin iç yapısıyla birlikte açıklamak gerekiyor. Türkiye'nin iç yapısına baktığımız zaman Türkiye'de çok sert bir laiklik uygulanmış uzun süre. İnsanlar sırf üç el tesbih çekiyor diye idam edilmiş. Şaka değil.
2000'li yani. Yılların başına kadar böyleydi hocam.
Yani,
en son örneği de 28
bu.
Şubat süreciydi.
1930'larda Menemen vakası üzerinde gazeteleri tarama imkanı mı oldu? Sırf üç el tesbih taşıyor diye ve bir dini grupla ilişkili diye insanlar bir insan idam ediliyor. Çok sert laiklik uygulamaları var. Dindarlara yönelik, alimlere yönelik, ariflere yönelik, Müslümanlığa yönelik. Bu sert uygulamalar devam ediyor. Yani bu hatta bu hükümete kadar, kuruluşuna kadar başörtü yasaktı yani birçok yerde. İmam hatipliysen dışlanıyordun, damga yiyordun. Şimdi Kemalizmin bu kadar sert laiklik uygulamaları insanları paralel olarak yapılanmaya itti. Ve bazı patolojik din anlayışlarına yöneltti. Gülenci yapı da bence paralel yapı da bununla yakından ilişkili. Yani bir sert müdahale, sert laiklik uygulamaları var. Ona karşı da derinden derine öfkeyle ama görünürde çok şey, çok hoşgörülü vesaire bir yapının üremesine neden oldu. Bu zaten bu örgütün, yapının, buna cemaat demek de doğru değil. Yani cemaat, din temelli cemaat daha çok görünürde var. Görünürde cemaat gözüküyor, hizmet ediyor, insan okutuyor, tebliğ yapıyor, irşad ediyor. Görünürde bu. Halk da böyle gördü, böyle anladı. Onun için para verdi, yardım etti, çocuğunu verdi. Fakat ondan sonra 2013'ten sonra özellikle daha apaçık bir biçimde gördük ki bu böyle bir cemaat değil. Yani mahrem yapısı kendisi paralel olarak, mahrem olarak örgütlenmiş ve çok daha farklı bir ajandası var. Çok daha farklı beklentileri var. Ondan sonra gerektiğinde her çeşit pragmatist ilişkiler kuruyor. O derin yapısıyla beraber, o mahrem yapısıyla
her şey mübah hale gelebilir.
Her şey mübah hale gelebilir. Yeter ki amacına ulaşsın. O amacına ulaştıktan sonra içki de içiyor. Efendim gerektiğinde başı üstünü başında hanımının açtırıyor, kızının açtırıyor. Her şeyi haramı işleyebiliyor. Yani düşün, helal haram olabilir mi? Mümkün mü? Helal haram hale getiriliyor. Asıl büyük sakatlık burada. Ve Fethullah Gülen'e yüklenen anlam, yine o mahrem şeye baktığımızda, 2014 yılında Ali Ünal'ın yazdığı yazıda o zaman açık bir biçimde gördük. Masum ve masumdur dendi. Cemaatte Gülen'de masumdur ve masumdur.
Masum, evet.
Yani bu kim masum olabilir? Bakıyorsunuz batini hareketlerde Kutbul Aktap efendim masumiyet karinesi kazanmıştır. Tasarruf edebiliyor. Dolayısıyla bütün şeylerin üstüne çıkıyor. Aslında batinilik akımının bir yorumudur bu. İslam anlayışına göre insan ne kadar yücelirse yücelsin hiçbir zaman şeriattan muaf olamaz. Masum olamaz.
Evet.
Masum olan sadece peygamberlerdir. İsmet sıfatları vardır. Ama Şia'ya göre imamları masumdur. Değil mi?
Evet.
Batini diyelim, batiniler var, karmatiler var. Onlara göre de masumiyet var. Fethullah Gülen'e böyle bir anlam yüklenmiş. Kült bir lider haline getirilmiş. Dolayısıyla yanlışlarına mutlaka bir açıklama getirilmiş. Bu evet yaptığı yanlıştır, şeriata aykırıdır denmemiş. Böyle olunca kutsallaşmış, mutlaklaşmış ve her şeyine itibar edilmiş. Fethullah Gülen de kendisi kişilikli davranmış.
Görünür din hizmetinden de başka bir yapıya evrildi.
Başka bir şeyi arka planda saklanmış, evrilmiş.
Ya büyük
ve
bir
2013'ten sonra da ortaya çıktı.
Bütün onlar da hizmet kavramı altında saklı tutuluyordu hocam.
Orada saklanıyor.
Orada temsil ediliyordu. Evet. Ama aslında başka bir ajanda var.
Başka bir ajanda var. Ciddi bir teşkilatlanma var, örgütlenme var. Bakıyorsunuz mahrem bir biçimde devam ediyor. Bunlar ondan sonra bazı uluslararası ilişkiler geliştirmişler. Ondan sonra devletin başta desteğini alırken devlete rağmen bir takım adımlar atmaya yönelmişler. Ondan sonra soru çalmalar, artık her şey, yani kendi mensubu birisi iyi bir yere gelsin diye iftiralar atılmış, dosyalar hazırlanmış, sınavlar kazandırılmış. Yani bu bürokraside de yapılmış, harp okullarında da yapılmış.
Polis kolejinde de yapılmış.
Polis kolejinde de yapılmış. Polis akademisinde de. Bu hakikaten çok korkunç bir şey. Çok basit biçimde.
Yani hakka giderken bir sürü haksızlık yapılmış.
Yani sözde insanların haklarını yiyorsunuz ya. Yani en basit şey yani. Çok büyük bir haksızlık bu hakikaten. Devlet içinde ciddi bir örgütlenme var. Yani sivil olan bir hareket toplumla ilişkili olur. Siyasi bir hareket olacaksan da parti kurarsın. Görüşlerini söylersin, insanlar desteklerse iktidara gelirsin. AK Parti Milli Görüş'ün yaptığı
gibi. Bir de bütün bunlar muhafazakar bir iktidar zamanında oluyor değil mi hocam?
Korkunç olan o. Yani muhafazakar iktidar bizim gibi başlangıçta bunların zahiri yönünü ne itibar etti? Bunlar ehli kıble, hizmette bulunuyorlar, devlet de destekliyor ondan sonra. Fakat sonra çıktı ki 2012'de. Bunlar hükümetin karşısında kendilerini ayrı bir hükümet olarak, ayrı bir siyaset olarak konumlandırıyorlar.
Ve ona göre de teşkilatlanmışlar.
Teşkilatlanmışlar. MİT başkanını, başbakanını, Türkiye'de birçok gazeteciyi terör örgütü diye listeleyip başına da terörist olarak başbakan Erdoğan, Recep Tayyip Erdoğan'ı koyuyorlar. Yani şeye bak, gözü
kanala
bak.
Bununla ilgili iddianame hazırlıyor.
Evet, iddianame hazırlıyor yani. İşi görüyor musunuz yani? Hakikaten ciddi bir junta girişimi var burada. Ciddi bir junta yani, yarı darbe bu. Aslında ilk şeyi orada denediler yani.
Evet.
Daha sivil biçimde, adalet kurumlarıyla yapmak istediler. Orada.
Meşruiyet kazandıracaklar.
Orada yapamayınca daha sonra 15 Temmuz'da doğrudan orduyla, güvenlik güçleriyle, onlar içinde örgütlendikleri kişilerle yapmaya kalkıştılar. Burada tabii ordumuz Türk ordusu, onlara saygı duyuyoruz biz. Ama onun içinde bir takım insanları yuvalandırarak, örgütleyerek buna kalkıştılar. Biz bu kadar onların hakikaten tanıyorduk ya, ama bu kadar ordu içinde, polis teşkilatı içinde güçlenecekler, var olacaklar. Hayalimiz aklımız almazdı yani. Türkiye'de çoğu kimse buna inanamıyordu. Erdoğan bile dedi ya, bizi yanılttılar dedi, bizi aldattılar dedi.
Evet.
Yani hakikaten insanlar bu kadar dinle, imanla, hizmetle uğraşan bir insan el altından kalkıp siyasi olarak örgütlenecek, teşkilatlanacak, darbe yapmak için junta hareketlerini oluşturacak. Ondan sonra bir sürü lobi faaliyetlerinde bulunacak. Böyle şeytanca şeyleri insan düşünemiyordu yani. Dinle ilgili olan bir insanın bunlarla ne alakası olabilir? Demek ki şunu farkına varmamız gerekiyor. Hakikaten bu ülkede iki şey çok önemli. Dini devlet. Dini devlet, devletle dinliğin, dinin beraberliği, yan yanalığı, birbirini mahsetmeden. Çok önemli bir şey. Birbirini dengelemesi, var olması çok önemli. Bunlar sağlak oldukça bu topraklarda, sadece devlet de olmaz, din de sağlam duracak, olacak. Bu toplumu neyle anlamlandıracağız? Bu toplum neyle kendisini değerli bulacak? Değil mi, din olması?
Öyle.
Din olduğu zaman bu dini kim koruyacak, kollayacak yani? Vatanı kim bekleyecek? İmam-ı Gazali diyor işte, bostan ve bekçi diyor. Devlet bekçidir diyor. Şeriat da bostandır diyor. Din de bostandır. Dolayısıyla dini devlet çok önemli bir şey. Bunlar dine çok büyük zarar verdiler. Sadece devletin örgütsel yapısına zarar vermekle kalmadılar. Dine de büyük zarar verdiler. Çünkü kendilerine hizmet, kendilerini cemaat, kendilerini dini grup, dini tam harekat,
o dini
gösteriyorlardı.
Literatürdeki hocam, tüm üzerine olumlu anlamlar yüklenen tüm kavramlar bir şekilde, evet, içini boşaltmış oldular.
Bunu yaptılar halk nezdinde.
Evet.
Böyle görüldüler. Çünkü bunlar namaz kılıyordu. Bu tür söylemleri, evet, var.
Yani bir de o zeki gençler, talebeler hani alındı. Bir takım, evet, daha yüksek puanlı bölümlerde okuyacakken bir takım eğitimle alakalı alanlara sadece, evet, hasredildi. Yurt, evet, dışlarına çıkarıldı.
Çıkarıldı.
Hani bir dönem gerçekten insanımızın, evet, milletimizin duyguları ciddi şekilde sömürüldü.
İstismar hocam. Edildi. Yani bu millet bak hakikaten bu adamlar, Müslüman adamlar, temiz adamlar, memlekete faydalı adamlar dedikleri zaman çocuklarını veriyor, parasını veriyor, zamanını veriyor. Ama bunu istismar edip bu hale götürmek, götürüp Amerika'ya, İsrail'e, Siyonizm'le ilişkiye girip oraya çekmek, bu millet için çok büyük bir şey oldu yani.
Evet. Hocam şimdi bu özellik
büyük bir bela oldu.
15 Temmuz'dan sonra işte 8 yıl geçti yaklaşık.
Evet. Evet.
Siz aynı zamanda hani bir din sosyoloğusunuz.
Evet.
Bu süre, bu o açıyı yani, evet, insanların dini müesseselere, cemaatlere, tarikatlara, gerçekten bu bir tespit yani, evet, önümüzde, evet, duruyor. Bir şey, evet, oldu. Bir
olumsuz bir etki,
olumsuz
bıraktı,
bir etkisi oldu. Bu 8 yıllık süreden sonra tekrar bu imaj tamir edildi mi sizce?
Bence yok, tamir edilmedi daha. Çünkü ben geçen
sene... Ne yapılması lazım hocam bununla
alakalı?
Geçen
sene bir araştırma okudum. Yeni yapılmış. Evet. Objektif bir araştırma. Hem AK Parti'ye soru sorulmuş. Oranını söylemeyeceğim.
Hı hı.
Yani o olumsuz şey olmasın diye, duygulara yol açmasın diye. Hem AK Parti çevresine sorulmuş, hem de normal halka sorulmuş. Ve pek iç açıcı değil tarikatlarla, cemaatlerle ilgili algı. Bunun düzelmesi gerekiyor. Çünkü din, dini temsil eden insanlarla birlikte bir toplumda yaşar. Kur'an'da önde gelenler diyor ya.
Evet.
Toplumlar önde gelenlerle ayakta kalır. Yine Kur'an'da diyor ya, içinizde bir grup iyiliği emretsin diyor. Kötülükten nehyetsin.
Evet.
Bu önde gelen insanlar şu ya da bu şekilde, cemaatler var, tarikatlar var, bir takım başka işte İslami gruplar var.
Kanaat önderleri var bir takım. Evet.
Dolayısıyla bunların hakikaten bu FETÖ olayından sonra toplumun manevi ihtiyacını karşılayacak insanlar olarak önce saygınlıkları saygın olmalılar. Söyledikleriyle yaptıklarının bir olması gerekir. Yani insanlar en çok buna dikkat eder. Ya bu adam dürüst diyor, adaletten bahsediyor ama kendisi bana amirlik yapınca böyle hareket etmiyor. Başımda olunca yönetici. Veya beni çalıştırırken bana öyle davranmıyor. Veya işte hakkımı verirken böyle davranmıyor. Çocuklarımız inanmaz buna. Yani bizim önde gelenler, madem öndeyiz ve önden gelenleriz, bizim elbette insanız biz, masum değiliz, hatalarımız olabilir. Ama biz önce hakikaten kendi amelimizle itikadımız arasında boşluğun oluşmasına izin vermememiz gerekiyor. İkincisi, bizim birinci hedefimiz eğitim olmalı, kültür olmalı, hizmet olmalı, siyaset olmamalı. Siyaset yapan insanlar yapsın. Doğru yapanlardan Allah razı olsun. Güzel yapanlardan Allah
temsili
razı olsun.
Temsili olarak onlara evet. Oy verilmeli.
Oy verilir.
Evet, ama çok...
Beraber bir takım projelerde çalışılır, evet. Ama yine sivil kalarak, kültür kalarak, eğitim kalarak.
Evet, biz iyi Müslüman, evet. Güzel ahlaklı, iyi insan Müslüman yetiştirmeye evet.
Amacımız
aday
bu
olmalıyız.
Evet, amacımız biz bu millete bu yapabileceğimiz en büyük hizmet, şahsiyet sahibi, özgüveni olan, imanı olan, hem imanını hem şahsiyetini bir temsil eden. Hani o Necip Fazıl diyor ya, kim kim dediğim zaman oraya buraya bakmadan ben diyebilen diyor.
Evet.
Değil mi? Bu insanlarımız yetişirse, güzel öğretmenler, iyi öğretmenler, iyi akademisyenler, adil tüccarlar, müteşebbisler,
özgüvenli yerinde olan. Dönüşecektir zaten.
Dönüşür tabii ki. Siyaset evet. De buna göre dönüşür, diğeri de dönüşür. Asıl olan bu olur. Ama bu cemaatlerin önde gelenleri, ya bunlar zaten siyasette bir yere gelmek için yapıyorlar, ya burada kendi menfaatlerini korumak için yapıyorlar diye toplumda algı oluşursa, bu Müslümanların da aleyhine olur, İslam'ın da aleyhine olur, valla bu toplumun da aleyhine olur. Ya bu milletin, bu toplumun ayakta kalabilmesi için maneviyat, din gerekli, yani zorunlu bir şey.
Evet.
Yani olmadığı zaman, bundan uzaklaştığı zaman sosyal çürüme oluyor. Herkesi de etkiliyor bu.
Evet. Yani. Hocam teşekkür ederiz değerlendirmeleriniz için. Kıymetli dostlar, bugünkü Düşünce Günlüğü programımızın sonuna geldik. Haftaya başka konu ya da konularla tekrar karşınızda olmayı murat ediyoruz efendim. Hoşça kalın.